Merhabalar, ben SİAD'ın taze üyesi Umur Çağıntaş ve Seda Artar'la o podcast'in yeni bölümünde bir kez daha huzurlarınızdayız. Sayın Artar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Nasılsınız görüşmeyeli?
Vallahi nasıl olayım? nihayet çok çok mutluyum. Ama şey yapamıyorum. Artık yapmamam lazım.
Artık. Yani karanlık tarafa geçtin diyebiliriz bence.
Yani evet, bakalım. Burası tabii şey olacak, eğlenceli olacak bence. Buradan bizim podcast'te epey malzeme çıkacakmış gibi hissediyorum
ben. Hadi bakalım.
Daha da içeri girdim, inlerine girdim.
İyi, çok iyi.
Siz nasılsınız inşallah?
Ay iyiyim, çok iyiyim. İnanmazsın, inanırsın, niye inanmayasın ki? Çok formda hissediyorum kendimi. İzlemem gereken şeyleri izleyip geldim yayına.
Acaba neden?
Ben de sonuçta bugün anne olduktan sonra disipline girmiş bir kadınım ya.
Evet, disipline girmiş annemiz Sayın Artar bu hafta hem Barbie hem de Oppenheimer basınına gelerek şu an hazır ve nazır bu podcast'a. Peki nasıl yapalım? Bugün sohbeti önce diğer meselelerimizden başlatıp bekletelim mi? Böyle dinlemek zorunda kalsınlar.
Yani bence öyle yapabiliriz. Filmi izlemeyip dinlemeyi sonraya bırakacaklar olabilir. Onu düşündüm ben. Çünkü muhtemelen spoil ederiz.
O zaman evet, Oppenheimer ve Barbie'yi biz uzun uzun konuşacağız ama onun öncesinde iki tane önemli gündemimiz var. Bunlardan birincisi tabii ki de Emmy adayları. Emmy adayları geçtiğimiz hafta açıklandı ve gördüğümüz üzere Televizyon Akademisi HBO dizilerini çok seviyor. Yani o kadar çok seviyor ki 8 tane aday çıkarabildiği kategoride sadece 2 HBO dizisine adaylık vererek
başka oyuncu yani yok, başka dizi yok biliyorsun ki.
Tabii canım, bir de ne gerek var Seda? Yani yapılmış iyisi yapılmış.
Varken.
Onlar
varken,
niye
evet.
Gidip başka dizi izlesin? Lütfen, rica ediyorum. Evet, yani Succession'ı 27, The Last of Us'ı 24, The White Lotus ve Ted Lasso'nun 21'er adaylık aldığı bir liste var huzurlarımızda. HBO işleri gerçekten çok ilgi görmüş belli ki. Keza ben Apple'la da özel bir parantez açmak lazım. Apple'da güzel destek görmüş. Neler var neler yok diye bir şöyle bir konuşalım istersen. Neler dikkatini çekti Sayın Artar?
Yani işte senin de bahsettiğin White Lotus ve Succession hükümranlığı burada da devam ediyor. O anlamda biraz senenin başındaki törenlerle paralellik gösterecek gibi gözüküyor. Açıkçası bu biraz üzdü yani. Bir sene geçti değil mi? Yani değişik bir şeyler görmeyi çok isterdim ben burada. Ted Lasso'nun yeni sezonu kimselere yaranamadı ama burada ben izlemeden aday etmişler diye düşünüyorum ben.
Bence izleyip de aday etmiş de olabilirler. Yani zevksiz olabilirler.
Olabilir. Ah hele şükür ya falan demiş olabilirler. Belki de bekledikleri yere şimdi gelmiştir dizi. Onun dışında benim izlemeyi çok istediğim ama bir türlü sıra gelmeyen birkaç dizi burada var. İşte Flashman in Trouble gibi, Beef gibi. Onları artık Eylül'den önce vakit ayırmak istiyorum. Bakalım. Onun dışında bir şey daha vardı burada bahsetmek istediğim. Ha, Jury Duty gibi. O bir aklımdan uçtu ama. Ha şey ya, Crown ve The Peaky'nin korkunç performansı bence. Hiç sevmiyorum o performansı ben ya. Beni asmazsanız.
Yani evet. Ama şey, Crown'da son sezonunda galiba akılda kalan tek karakter Diana olduğu için birazcık...
Evet, olabilir.
Yani olabilir. Rami Malek Bohemian Rhapsody adaylığı gibi davranmak lazım.
Gibi.
Buna.
Gibi.
Yani şey, evet, çok tembel işi duruyor adaylıklar. Bir taraftan da sevdikleri dizilerin son sezonlarını izlediklerini düşünüyorum ben. İşte burada Alan Ruck'ın adaylığı olsun. The White Lotus'tan mesela kimsenin öngöremediği Simona Tabasco adaylığı olsun. Ya da işte Ted Lasso.
Şahane değil mi?
Evet, çok tatlı bir seçim bence o. Tembelce yani bir diziden 4-5 aday çıkarmak ama Tabasco'nun girmiş olması şahane. Ted Lasso'nun mesela son sezonunda Phil Dunster'ın gerçekten hikayesi önemli bir yer kaplıyordu. Diziyi izlemişler ve onu da aday etmişler belli ki. The Bear'ın komedi olarak yarışması çok konuşuldu.
Ay evet, yani, ne güzel evet. Hatırlattın. Evet, gül gül öldük gerçekten.
Ama burada Emmy'ye mi artık şey yapmalıyız bilmiyorum. Çünkü tüm bu kuruluşlar sistemi çok değiştirdi. Artık diziler kendileri başvuruyorlar bu kategorilere. Ha, tabii ki de bu arada Televizyon Akademisi ya da işte Altın Küre'dir vesairedir. Bunlardan bir geçiyor bu başvuru. Hayır, senin dizin komedi değil deme hakları da mevcut. Fakat şöyle bir şey var, yani Amerikalılar yarım saatten uzun olmayan hiçbir şeye drama muamelesi yapmayı sevmiyor. Çok
ciddiye
nadir.
Almıyor zaten.
Evet, 30 dakikalık bir işin drama olarak varsayıldığı, yani ben hatırlamıyorum yakın tarihte. The Bear'da da bilmiyorum, birazcık dramedi gibi de düşünüyorlar sanırım. Tam komedisi nerede bulmakta güçlük çeksek de. Ama ben de kendi
yani işte
ödüllerimde
böyle
komedi olarak aldım, şimdi boş yapmayayım burada.
Ya böyle hızlı kesmeler, işte çok dinamik bir şey yapısı var orada. Komediye çok yakışacak bir kurgu yaklaşımı var. Belki onu öngörüyorlardır. Yani ortalama bir dramaya göre çok daha hızlı kurgulanmış ya.
Evet. Yani
Christopher Nolan'ın
kurgunuz
son başyapıtıyla
komik.
İlgili de son başyapıtıyla ilgili de aynı şeyler söyleniyor. Çok sinematik. Neden? Çünkü sekanslar çok kısa ve böyle tık tık tık birbiri arkasına diziliyor falan.
Wow.
Spoiler.
Nolan, sen ne yaptın ya Nolan? Neyse, geleceğiz Nolan'a.
Nolan makası keşfetti.
Komedi tarafında senaryo kategorisinde çok hoşuma giden bir adaylık vardı. Other Two. Bence çok çok iyi bir sezon geçirdi.
Hı, mesela o da benim 100 yıldır listemde olan ve bir türlü başlayamadığım bir dizi.
Keşke hepiniz izleseniz ama anlıyorum da bir taraftan. Çünkü çok fazla dizi var.
Çok fazla dizi var. Çok yatırım yani hepsi.
Seda'nın burada konuştuğu, ben Seda konuştuktan sonra bitirmiştim mesela. Daisy Jones and the Six'ten Camilla Morone'a gelen adaylık mesela çok şaşırttı beni. Yardımcı kadın oyuncu kategorisinde. Hı-hı. Mesela erkek oyuncuda Sam Claflin'i görmeyi bekliyordum. O da yok.
Ama neden? Çünkü o kadar da iyi bir performans değil. Yani kadınlar taşıyor filmi, diziyi zaten.
Bence onu da beğenmiştim ya, Sam Claflin'i. Yani kadınlar, kesinlikle kadınlar taşıyor diziyi ve Riley soyadını okumaktan her zaman çekindiğim hanımefendi de Riley hanımefendi. Keo, Elvis Presley'nin torunu olan. Şahane oynuyor mesela ama bilmem, Claflin'in de güzel uyum gösterdiğini düşünüyorum.
Bence de uyumlular. O konuda sana katılıyorum ama Claflin'in dişleriyle ilgili belki, bilmiyorum. Hiç 70'lere uymayan bir vibe'ı var bence.
Evet, dişlerini kaplatanlar,
bu,
saçlarını ektirenler.
Bu fiziksel özellikle dalga geçmek sayılmaz bence. Çünkü kendi bu şekilde olmasını tercih etmiş. Orijinal dişleri kalsaydı muhtemelen daha iyi bir performans izleyecektik. Yani dava etsin isterse ama bu böyle. Onunla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum ben. Biraz zorlandım ben kendisini. Ya o kadının o adama o kadar büyük bir tutku beslemesine ikna olmadı. Biraz zorlandım.
Yani bence bu arada ben de o hanımefendi olsam hiçbir erkeğe tutku beslemez. Önüme bakar, hayatımı yaşardım. Yani müthiş bir kadın çünkü. Bir de şey söyleyeceğim ben son olarak. Ya Better Call Saul'un aldığı adaylıkların her birine çok mutlu oldum. Bob Odenkirk'te, Ray Seahorn'da dünyaları hak eden müthiş oyuncular. Ve bu sene umuyorum ki en azından erkek oyuncuda Succession oy bölünmesiyle Bob Odenkirk zaferi görürüz.
Ya, ay Max, şahane olmaz mı?
Çok güzel olur. Yani bu olmaz gibi davrananlar, söyleyenler de var ama birazcık bence şeyi unutuyorsunuz. Mesela şöyle bir sene olmuştu. True Detective'den Matthew McConaughey ve Woody Harrelson aday oldu. İşte John Hamm vardı. Ve tüm bunlar aman o alsın, o alsın diye oy bölünürken Bryan Cranston almıştı Emmy'yi. Bunlar oluyor. Bunlar Emmy'de çok
oluyor.
Yaşanıyor. Mesela şey senesi var. 4 mü 3 mü Desperate Housewives oyuncusunun aday olduğu sene Mary Louise Parker'ın kazandığı oylar bölündüğü için bunların yaşandığı çok sene var.
Şeyde buna benzer bir açıklaması olabilir mi? Squid Game'deki aktörün ödül aldığı bir sene var ama o Emmy değil, SAG miydi?
Yok yok, Emmy'di o da. O da emin.
O da emin.
Ya Squid Game çok seviliyordu ama evet kesinlikle oy bölünmesinin etkisi var. Brian Cox'la Jeremy Strong'un oyları çok bölünmüştü.
Bak işte.
Ve bu sefer Kieran Culkin de var işin içerisinde.
Kieran Culkin de var. Hatta Kieran Culkin favori gösteren çok fazla hesap görüyorum ben. Ben onların tutku seviyesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama bu oyların da bölüneceğinin bir işareti.
Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu üçlünün önünde olduğunu düşün. Brian Cox, Kieran Culkin ve Jeremy Strong. Hangisine oy verirdin son sezonda?
Bu sezon için Kieran Culkin.
Ben de Kieran Culkin. Okey. Tamam aynı.
Ama Amy Evet. Bence de en iyisi o. Yani bu arada en iyi materyal de ona verilmiş ve bu fırsatı en iyi de o kullanmış. Ben Kendall'a karakter olarak çok büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum bu sezonda. Ama hani onu bir kenara koyalım. Brian Cox zaten yok yani.
Brian Cox'un zaten lead olarak yarışması birazcık absürt geliyor bana.
Yani tamamen ego ile alakalı ve karakterden çıkamamasıyla alakalı, herkesle dalga da geçse Logro'yu bırakamamasıyla alakalı. Ama hani Kieran Culkin'in yaptığı şeyi appreciate edebilecek derinlikte mi jüri, ondan emin değilim ben. Yani çok enteresan bir şey yapıyor ve çok büyük riskler alıyor. Ama sanki şey gibi, kendi ayrı dizisinde takılıyormuş gibi biraz ya.
Kieran için söylüyorsun değil mi?
Evet. Ha, yani evet, diğerleri evet. Daha geleneksel ve ödüle uygun performanslar.
Evet. Ya farklı sanki. Bir şeyi de farklı. Personası da yani rolünün dışındaki Kieran Culkin de personası farklı işte. Olduğu için başka bir yerden tutuyor gibi diziyi ve bu rolü.
Böyle karakter nerede bitiyor? Kieran nerede başlıyor? Onu ayırt etmek çok zor. Onun şeyde de devam ettiği o celebrity olarak göründüğü her yerde de devam ettirdi falan. O yüzden çok emin değilim ben yeterince appreciate edileceği, yeterince takdir edileceğine dair. Ama yani alırsa da çok sevinirim. Bence çok başarılı bir aktör ve çok isterim bundan sonra önüne çok iyi fırsatlar çıksın. Ve Roman Roy üzerine yapışıp kalmasın.
Amin. Yani sektörden bu konuda pek umutlu değilim ama çok amin. Bu arada Sara Sunukumaz'a da anasının ak sütü gibi helal olsun. Emisi şimdiden. Kategori şimdiden. O kadar boş ki börtüm yolları açmışlar gibi. Hani belki Melanie Linsky falan diyorum ama yok yani. Orada Sara Sunuk Allah katında bir yerden oynuyor.
Ve çok da iyi bir şeydi sezondu. Evet. Kendisi için ve karakteri için. O yüzden zaten şey
evet
yani.
Evet ya. Yani böyle
bir buçuk dakikalık kliple bile oyu basıp geçecektir herkes diye düşünüyorum.
Bence şey ya, hiç böyle oyuncular şey yolluyorlar ya, Emmy'de şöyle bir olay var, bunu biliyor mu dinleyicilerimiz bilmiyorum. Oyuncular aday edildikten sonra bir bölümlerini seçiyorlar ve bu bölüm o kategoride oylayan insanlara iletiliyor. Umuyorum Sara Sunuk babasının öldüğü bölümü seçer, spoiler'ın alası. Artık herkes biliyordur herhalde.
Artık bilmeyen
çünkü
kalmamıştır bence.
Orada bence şahane oynuyor. Yani o öğrenme anı, hiçbir şekilde o gerçekle yüzleşememesi. Zaten bölüm de ayrıca müthiş. Hayırlı
ondan
olsun ya.
Ondan sonraki bölüm de olabilir bence ya. Şey, hamile olduğunu herkese söylediği bölüm. Şeyle Matthew McFadden'la tartıştıkları sahne var ya.
Doğru
birbirlerine
söylüyorsun.
Duvarlara çarptıkları. Arada açıp seyrediyorum ben. Evlilik nasıl olmamalı? İşte böyle olmamalı.
O biraz daha ama tabii şey geliyor bana. Cate Blanchett, Elizabeth the Golden Age klibi gibi.
Ha ay, evet. Onu Oscar'a göndersin o zaman. Belki Oscar'ı da alır.
Sarah Snook'umuz hak ediyor ya. Her şeyi sonuna kadar hak ediyor. Avustralyalı kraliçem benim ya. Zaten Avustralyalıların yılındayız. Troye Sivan, Kylie Minogue, Sarah Snook. Hey maşallah, buradan devam edelim. Emmy ödülleri bu arada 18 Eylül deniyor şimdilik tören için. Fakat mevcutta şimdi bizim de konuşacağımız bir Grammy var. Hem önce Senaristler Birliği'nin greviyle başladı. Yaklaşık 10 haftadır devam ediyor. 11. haftaya girdiler sanırım. Geçtiğimiz haftada SAG-AFTRA Oyuncular Birliği de grev yapma kararı aldı. İki grevin de temelinde streaming servislerinin oyunculara ve senaristlere yeterli payı vermemesi ve yapay zekanın sektördeki kullanımı var. Birazcık bundan sohbet edelim bence Seda, değil mi?
Yani açıkçası Sara Sunuk'u bile AI replace edecekse çok işimiz zor olacak. Ben teknoloji sektöründe çalışan biri olarak zaten kaygılıydım. Hani işimi bir makine yapacak mı bir gün diye. Ama yani oyuncuları replace edecek, oyuncuların yerine geçecek noktaya geldiyse teknoloji, vay arkadaş dedirtti bana birazcık. Tamamen bencil bir şekilde, yani kendi açımdan baktım mevzuya.
Ya ben hangi oyuncuları replace edebileceğimizi seçme hakkının yine de bize verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Rami Malek'in bir filmi varsa ben Rami Malek'i izlemek istemiyorum. Yapay zeka izlemek istiyorum diye böyle bir şeye basmalıyız. Ve Rami Malek'in suratını hiç görmemeliyim falan, ama tabi bu işin şakası. Ya buradaki şey tabi daha da bu yapay zekadan evvel streaming servisleriyle olan anlaşmalarla alakalı. Çünkü son grevde, bu 2000'lerin ortasındaydı sanırım o grev. O zaman daha bu streaming servisleri henüz yükselmemişken çok küçük rakamlara anlaşılmış. Hatta senaristlerin bir kısmına hiç hak tanınmamış. Ne denir buna? Tekrar oynatımlardan mı? Çünkü normalde biliyorsun bizde yok ama Amerika'daki sistemde bir film televizyonda oynuyorsa, bir film bir yerde gösteriliyorsa, anlaşma dahilindeyse bu, yani bir derneğe üyeyseniz, meslek derneğine üyeyseniz, size de oradan gelen kazancın belli bir yüzdesi yatırılıyor. Fakat Netflix'in, Disney'in, Apple'ın yükselmesiyle birlikte bu hakları korunamaz oldu bu insanların. Fakat yapımcılar, işte patronlar bir şekilde kazançlarını yükseltiyorlar. Bizim oyuncularımız, senaristlerimiz. Burada şey de düşünmemek lazım. Burada haklarını savunduğumuz insanlar Jennifer Lawrence değil. Ya da Tom Hanks değil.
Değil tabii ki.
Ya, küçük rollerde oynayan, küçük işler yapan, adını bilmediğimiz, yani bu sektörde bir şekilde var olmaya çalışan herkes için bir mücadele sürdürülüyor. Güzel. Yani şu şey çok enteresan olacak. Tamamen ödül sezonuna denk gelen bir süreç oldu bu. Ben kolay kolay çözüleceğini de zannetmiyorum. Barbie ve Oppenheimer kapı kapanmadan önce, cehennemin kapıları kapanmadan önceki son pazarlamayı yapan işler. Ve şimdi
hatta Oppenheimer'ın oyuncuları kırmızı halıda yürüdü ama törene katılamadılar. Galaya katılamadılar. Aynen. Tam o sırada çünkü yasak haberi geldi ve bırakıp gittiler orada olmamaları gerektiği için. Bana çok etkileyici geldi.
Bizde olduğunu düşünsene mesela bunun. Bazı oyuncuların gittiğini, olmaz bazılarının ki gitmediğini. Seyirciye olmaz, saygımız var falan.
Olmaz, çünkü o bir şey gerektiriyor. Bir sınıf bilinci ve bir aidiyet duygusu gerektiriyor. Bizde her sınıfta olduğu gibi orada da böyle bir birliktelik olmadığını düşünüyorum ben. O yüzden olmaz.
Bir sonraki podcast'te grev olsaydı kimler grevi protesto ederdi ve katılmazdı diye sohbet mi etsek acaba? Türkiye'den.
Ay, neden olmasın?
Yani şey, etkilerini ben merak ediyorum açıkçası. Sezonla etkilerini merak ediyorum. Bu bencilce mi geliyor kulağa bilmiyorum ama beni heyecanlandırıyor. Çünkü en son kampanya görmediğimiz senede biz Sevelim Sevmeyelim, Minari, Nomadland, Promising Young Woman gibi filmlerin aday olduğunu gördük. Bunlar çok da Oscar filmi diyebileceğimiz işler değil neticede. Bu sene de grevle birlikte kampanyalar minimuma ineceği ve hatta neredeyse olmayacağı için, eğer süreç hızlı bir şekilde sonlanmazsa, yine bu tip, yani filmlerin seyirciyle bağ kurabildiği takdirde Oscar'a aday olduğu ya da ödül sezonunda adının geçtiği bir sene yaşayacağız.
Tabii filmler vizyona girerse, şimdiden şey haberleri gelmeye başladı. İptal ya da işte erteleme haberleri gelmeye başladı. Challengers için yönetmeni erteleme istemiş mesela.
Evet, evet. O şeyden alakalı sanırım birazcık, yani Venedik'te
oyuncular olmadan premier yapamayacağını düşündüğü için aynen.
Giderdin Luka'cım ya. Sen giderdin, gösterirdin filmini. Zaten çok da büyük bir beklenti var mı, o kadar büyük beklentimiz o filmde? Yani seveceğimizi düşünüyorum ama.
Ha evet, o kadar.
Heyecanlı kısma mı geçsek artık yavaştan?
Ah hadi bakalım.
Önce o zaman sırayla gidelim ve önce Barbie'yi konuşalım.
Hadi bakalım.
Evet efendim, Salı günü Sayın Artar'la tarihimizde bir ilk, 20 senelik arkadaş, 30 senelik arkadaşlığımızda bir ilk beraber basın gösterimine gittik. Barbie'yi izledik. Sadece 15 sinema yazarı, parantez içerisinde Siyat, yüzü aşkın influencer'ın bulunduğu bir gösterimdi. buradaki şakamı inşallah Twitter'ı takip edenler anlar. Ve izledik. Yani aylardır beklediğim, bir yıldan fazladır beklediğimiz filmi izledik. Nereden başlayayım?
İnanmazsınız, film gerçek. Var böyle bir film.
Konusunu mu anlatayım önce, ne yapayım?
Anlat, bir de şunu söyleyelim. Ve evet, yani izlemediğiniz sahneleri de var. Yani diyorsanız bütün filmi zaten tane gördüm. İzlemediğiniz sahneleri de var.
Şöyle işte, Greta Gerwig'in yazıp yönettiği Barbie'miz stereotypical Barbie'yi anlatıyor. Merkezinde Margot Robbie ve onun stereotypik Ken'i var. Barbie'miz bir gün, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, pardon, şuradan başlayayım. Her günü en harika şekilde yaşamaya alışmış bir Barbie var ve Barbie bir gün ölüm korkusu yaşamaya, selülitleri çıkmaya, ondan sonra ayağı düzleşmeye başlıyor. Ve bunun üzerine bir şeylerin ters gittiğini fark edip garip Barbie'den, tuhaf Barbie'den tavsiye alıyor, akıl danışmaya gidiyor. Ve o da gerçek dünyaya gidip sahibiyle durumu düzeltmesini tavsiye ediyor. Sahibi demek doğru mu bilmiyorum ama öyle. Fakat Barbie gerçek dünyaya gittiğinde de görüyor ki aslında Barbie oyuncakları dünyayı kadınlar için daha iyi bir yer haline getirememiş. Dünya hala bok gibi. Hikaye bu. Yani hikayenin özü bu. Sonrası birazcık yani siyah ve beyaz.
Sence güzel özetledin. Tebrik ederim. Ama hiç kendinden bahsetmemiş olman enteresan.
Ya evet işte, yani ben şey yazı yazmaya çalıştım da onda da sonradan fark ettim. Aa dur, şurada Ken'i de yazayım diye. Birazcık fazla Barbie'ye odaklan. Ya bu yolculuğunda tabii ki Ken de ona sürpriz bir şekilde eşlik ediyor. Barbie gittiği dünyadan çok memnun Barbie gittiği dünyayı hiç sevmezken Ken patriarkanın sözünün geçtiği dünyamıza aşık oluyor. Evet, ikisinin de hikayesi demek daha doğru tabii ki de.
Yani işte evet, filmin öyle bir şey derdi var ya, dünyayı ikilikler üzerinden anlatma. Hı hı. O bana biraz şey geldi, paslanmış geldi yani. O çok eski bir, çok daha nüanslarla anlatılabilecek bir konuyu dediğin gibi çok siyah beyaz, çok artı eksi, çok kadın erkek üzerinden anlatmaya çalışmış. O konuda biraz hayal kırıklığına uğradım ben açıkçası filmle ilgili. Ama hani önce güzel taraflarını söyleyeyim. Çok eğlenceli bir film. Niye izledim ben bunu demedim hiçbir sahnesinde yani. Bakması çok güzel bir film. Hani yapım tasarımı, kostümler, makyajlar, hele ki biraz Barbie ile oynamışlığınız, o şeye, o kültüre bir maruz kalmışlığınız varsa çok çok eğlenceli. Ama hani gender politics ile alakalı durduğu yerleri çok sevmedim ben. Bana çok beyaz ve ayrıcalıklı bir yerden bakıyormuş gibi geldi açıkçası.
Beyaz hani ayrıcalıklı başkası... çok kapitalist bir yerden ya. Ve şey böyle.
Yani iyice işte tabii hani maddenin kucağından silinmiş yapıyor. Evet, maddenin kucağından yapıyorsun bunu ama yani yapımcılardan bir tanesi Mattel. Bunu bile izin vermeleri onları woke yapmış. Hatta filmde bir sahnede bir karakter diyor ya, daha iyi olmadık, sadece daha iyi saklıyoruz ne kadar kötü olduğumuzu diyor. Tam o yani filminde durduğu yaş. Yani dediğim gibi kötü değil ama sevdiğimiz Greta Gerwig filmlerinin durduğu yer burası değildi benim anladığım kadarıyla. O birazcık beni üzdü açıkçası. Yani işte mesela gender'a sanki böyle hani kadınlar ve erkekler vardır ve onların hayatını zorlaştıran şeyler vardır falan gibi yaklaşıyor olması. Böyle yani 90'larda çekilmiş gibi o anlamda birazcık. Ben öyle hissettim. Ama herkes çok iyi oynuyor. Mesela Oppenheimer'la kıyaslayacaksak ondan çok daha iyi oynanmış bir film. Herkes o dünyayı çok iyi anlamış ve onun içinde çok hani eldiven gibi giymiş karakterini. Margot Robbie zaten bunun için yaratılmış. Ryan Gosling çok çok iyi. Zaten muhtemelen adını duyacağız sezonda bol bol. Öyle eğlenceli tatlı bir film. Tabii ki hani anlattıkları feminizm başyapıtı bu değil. Agnes Varda umarım gittiği yerde izleyip gülüyordur. Ama onun dışında neden izledim ben demedim. Sen ne düşünüyorsun?
Ya ben de çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum filmin. Ya izlemesi, bakması çok keyifliydi. Her ayrıntı çok eğlenceliydi. Ben de şimdi belki Barbie'lerle büyümeme izin verilmemiş bir çocuğum ama kuzenlerimi Barbie'leriyle çaktırmadan oynamaya aşırı meyilli de bir çocuktum aynı zamanda. Ya böyle Şey kısmıyla çok eğlendim, evet, paket olarak çok eğlendim ama paketin içerisinde yani ikinci dalga feminizm hiç olmamış gibi çok çok eski bir mesajı var ve Little Woman ve Lady Bird'ü çekmiş bir kadının
İşte
bunu
evet,
yazmış
yani.
olması aşırı enteresan. Yani Little Woman'ı bile aslında hikayede olmayan bir yere çekiyor. Karakterle ilgili böyle bir queer bir çizgide çekiyor. Lady Bird'de keza yarı otobiyografik bir durum var. O da ya kız kardeşliği de iyi de kullanıyor. Genç kızlık üzerine de bambaşka bir hikaye anlatıyor. Burada sürekli bir şey var. Oysan ya olsun ya busun. Arasında hiçbir şey olamıyorsun. Hiçbir gri yok. Her şey ya pembe ya da ken. Hatta özetlemek gerekirse. Daha yani tam bir hayal kırıklığı aslında bizim için. Bilmiyorum, belki farklı bir yaş aralığında olsam, belki bunu 10 sene önce izlemiş olsam, ki bu çok da acı bir söylem aslında. 10 sene önce izlemiş olsam bambaşka bir tepki verirdim. Ama dünya çok değişti, çok dönüştü.
İşte
Ve
evet,
biz...
yani dünya artık 10 sene önceki dünya değil.
Evet ve
Özellikle de
biz...
Greta Gerwig'in yaşadığı dünya. Hani belki
Ha.
Türkiye'de her şey öyledir. Ama bir etrafına bak Allah'ını seversen, yani neler oluyor.
Ya bir de Greta Gerwig'i biz çok sevdiğimiz için büyük bir stüdyoyla anlaştığında ve böyle büyük bir filmi aldığında filmde imzası olacağına ve kendini kaybetmeyeceğine çok ikna olmuştuk. Ve ama yani neticede önümüzdeki sonuç bayağı stüdyo sistemini kendini satmış. Satmadıysa da sınırlara çok dikkat etmiş bir iş var. Yani çok böyle ya gerçekten sanki bir senaryo yazılmıştı, senaryonun üzerine pürel dökülmüş gibi bir durum. Her köşeye törpülenmiş. Filmin öncesindeki pazarlamada da işte Mattel bunu koymamıza nasıl izin verdi bilmiyorum falan gibi şeyler okuduk ya. Ya bana o da böyle bir çok çalışılmış geldi açıkçası. Bence Mattel hiçbir şey koymanıza izin vermemiş sizin. Sadece piyasadan kaldırılmış 3-5 oyuncağıyla dalga geçebilmişsiniz. Haricinde hiçbir şey yok. Yani Barbie'nin yarattığı tahribattan ben çok bahsedebildiğini de zannetmiyorum. Bir sürü
Yani
hikayesi
işte onu
var.
bir şey olarak, bir statement olarak filmin ortasına koymuş, bir karaktere söyletiyor. Ama bunu düzeltmek için Barbie ne yapacak? Hiçbir fikrimiz yok yani.
Yok. Ya Barbie'nin düzeltmesini de beklemiyoruz zaten de hani mesela Barbie'nin yarattığı body issue'lar üzerinden bile o kadar çok hikaye çıkar ki oradan. Ama yok, bu takılmış. Erkeklik kadınlık, erkeklik kadınlık, başka hiçbir şey olamıyor. Başka hiçbir şey olamıyorsunuz. Şunu sevdim bu arada. Şu detayı sevdim ama. Barbie'nin Ken'i gerçekten çok beğenmemesi. Yani Barbie'nin evreninde gerçekten hiçbir değeri yok ve Barbie akşam eve gittiğinde sadece kız arkadaşlarıyla pijama partisi yapmak istiyor. Bunun altında daha şey de olabilir tabii. İşte bir kadının da cinselliğinden tamamen arındırmak falan filan. Hani Barbie de çünkü çok saf, çok temiz bir oyuncak ya, neticede cinsel organı bile yok vesaire vesaire. Oradan bambaşka bir şey var ama yine de o dünya içerisinde çok da böyle bir mucuk mucuk, yani Ken Barbie için çok da kıymetli değil. Fakat sonunda Ken'e söylediği de çok uyduruk bir mesaj. Ya canım git sen de kendin ol falan diyor filmin finalinde. Of, Greta'mız hani bu mu? 1,5 saat bizi setten sete dolandırdıktan sonra bunu mu söyletecektin?
Yani
Neyse.
şeye dönüşüyor ya zaten, finale doğru böyle bir Pinokyo hikayesine dönüşüyor.
Evet.
Hani varoluş acılıdır, var mısın buna diyor da varım falan. Hani öyle bir yere gidiyor hikaye.
Evet evet.
Oysa ki hani kapitalizmi eleştiriyorduk. Hani oradan başlayıp zaten ondan sonra da, yani tamamen spoil ettik finali ama hani şeye bağlanıyor hikaye. Tamam, o zaman gerçek olduğunda edindiği tek şey bir vajina aslında ya. Hani
Doğru,
final
doğru.
oraya varıyor. Final oraya varıyor.
Doğru, bir de öyle bir felaket var.
Ya bilemedim ya, yani kadın olma, kadın olmama falan mevzularına nereden bakıyor, nasıl yaklaşıyor?
Yani birazcık da işte dikkat ediyor ya onu, hani böyle bir yanlış yerden okunmasına da izin vermeyecek şekilde çok da temkinli gitmiş aslında ama çok temkinli giderken de şeyde kalmış. Bomboş bir yerde kalmış.
Evet, böyle bağlayabiliriz sanki.
Senle konuşurken şeyi aradım da bir tweet okumuştum ben. Onu Barbie ile alakalı bulabilir miyim diye. Varoluşçuluk, feminizm, patriyarka ve maskülinite üzerine son dönemin postmodern meta bir exploration olduğunu iddia etmiş birisi. filmin çok campy olduğunu söylemiş. Ve sinemanın kumaşına da şey, hicvi müzikal komedi omajıymış bu. Ya değil arkadaşlar ya. Vallahi değil.
Yani bu niyetlenilmiş olabilir. Bir yere kadar başarılmış da olabilir ama bunun çok iyi bir örneği demek haksızlık olur.
Bence de. Şey söyleyelim bu arada. Madem biz o podcast'iz. Ryan Gosling'in Oscar adaylığı hayırlı uğurlu olsun.
Olsun.
Yani çoktan hak ediyordun kardeşim. Seni beğenmeyen herkesin ne bileyim gözü düşsün, burnu yamulsun. Ben çok severim. Biz seni de çok sevdiğini biliyorum. Ve yetenekleri sınırlarının bilmemize rağmen de çok seviyoruz. Fakat bu rol çok yakışmış ona.
Bu o Ken'in hani böyle zararsız bir şey vardır ya, çekiciliği vardır ya, çekicilik doğru ifade mi bilmiyorum. Onu bence çok güzel ete kemiğe büründürmüş yani kelimenin tam anlamıyla. O yüzden de mesela patriarka üzerine hiç oturmuyor ya. Hani o, ya bilmiyorum, belki de tehlikeli bir şeydir bu. Hani dünyayı, gerçek dünyaya gidiyor, patriarkayı keşfediyor ve geri dönüp eve onu uygulamaya çalışıyor ve olmuyor bir türlü aslında. Çünkü Ryan Gosling olmamasını tercih etmiş bence. Yani performans öyle bir performans. Biraz da şey demeye getiriyor o anlamda bence. Yani erkeklik böyle bir şey aslında. Tamamen performatif bir şey. Sen onu alıyorsun ve öyle davranarak erkek oluyorsun.
Evet evet.
Yani buradan şeye bile gidebilirsin. Hani gorillerin birbirine dayılanmasına falan gibi, böyle daha doğalcı ve doğal seleksiyoncu bir yerlere doğru bile gidebilirsin. Erkeklik öyle bir şey diyor film. Hani Ryan Gosling yerine başka bir aktörle bu böyle olmazdı. O tonu çok iyi tutturmasına çok yardım etmiş bence. Gosling'in selebriti personası ve bu performansta yaptığı seçimler. İyi ki ona gitmiş rol.
Çok katılıyorum, evet. Çok iyi ki, iyi ki. Dev bir iyi ki hem de. Margot Robbie'nin de bu arada çok başarılı olduğunu düşünüyorum rolde ben. Hiç bu konuda şey yapmayayım. Hani Margot Robbie'ye çok bayılmadığımı da biliyorsunuz. Çok oturmuş üstüne. Ve zaten kendini gösterebileceği sınırlı sayıda yer var. Neticede stereotipik ve hikayenin de straight'ini oynuyor. O anlamda straight'i böyle komedik anlamda düz tarafını oynuyor. Ve öyle bir rolde parlamak da zordur açıkçası. Bence iyi de parlıyor. Ve Gosling'le birlikte güzel sırtlanıyorlar filmi. Fakat tabii Gosling'in rolü daha Melissa McCarthy Bridesmaids ekolünden
tadında
bir şey olduğu
için. Evet. Ben de şey diyecektim. Hani Due Date'teki Zack, nedir o aktörün soyadı? Zack Galifianakis mi? Daha ona gibi. Yani daha eğlenceli ve daha çok şey yapmaya izin veriyor.
Bekliyoruz o zaman sezonu diyerekten sezonun, yani Barbie ile birlikte aylardır, yıllardır konuşulan diğer filmi Oppenheimer'a da geçelim. Oppenheimer'da çarşamba sabahı izledik. IMAX'te izlediğimizi de not düşelim bu arada. Çok soruyorlar bunu. Hani filmi nerede izlemeniz gerektiğine dair yorum yaparsak. Nolan'ımız atom bombasını yaratan ekibin başındaki Robert Oppenheimer'ın hikayesini anlatıyor. Neydi? Trinity deneyleri ve Millennium projesiydi galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Manhattan projesi.
Manhattan projesinin başındaki Oppenheimer'ı anlatıyor. Yine klasik, bildiğiniz üzere 3, 4, 5 farklı zaman diliminde.
gidip gelen.
Evet, gidip gelen, buna da aslında çok da ihtiyaç duymayan, Nolan'dan alışık olmadığımız derecede çok diyaloğa bağlı. Filminin büyük bir kısmı Cillian Murphy'nin suratında geçiyor. Cillian Murphy'nin de olmadığı hiçbir sahne yok. Büyük bir kas, büyük bir set, bir dönem işi aynı zamanda. Fakat yani yaptığı hiçbir şeyde hem çok benziyor her şeye, şey olarak çok benziyor, kullandığı hikaye anlatma metotları olarak çok benziyor. Ama hikaye olarak yaptığı hiçbir şeye de benzemiyor diğer taraftan. Yani Dunkirk'ün sonundaki cumhuriyetçilikten burada bayağı işte o dönemin sol karşıtı hükümetini eleştiren daha liberal bir yere gelmiş. Fakat yani böyle aşındırdıkça o kadar çok şey çıkıyor ki. Şeyi dün öğrendik mesela, Christopher Nolan'ın bir kiralık katil kardeşi olduğunu. Ve sürekli filmlerinde, gerçekmiş bu, sürekli filmlerinde işte o katili aklayan ya da işte suçlunun ailesiyle olan ilişkisine odaklanan bir şeyler anlatıyor olmasını. Bununla birlikte şey de düşünüyorum, yani film tamamen vicdan ve ahlak üzerinden ilerleyip ilerleyip ilerleyip en nihayetinde bu canavarı yaratan insanın en vicdanlı, en ahlaklı insan olduğuna bizi ikna etmeye çalışan ve şapkasını alıp çıkan da bir film. Ya burada şey düşünüyorum, Nolan stüdyolara bir savaş açtı ve inatla dijitalde çekmiyor ya. Acaba kendinde mi öyle bir yerden görüyor? Ama
E
zaten
tabi.
kendini tanrılaştırması ve tanrı olarak görmesine de çok alışığız.
Tabii ki.
Falan da filan. Ben son bir iki olumlu yorum mu ekleyeyim? Cillian Murphy şahaneydi. Robert Downey Jr.'ı seneler sonra Iron Man olarak izlememek yine beni çok mutlu etti. Fakat filmin berbat bir film olduğunu düşünüyorum. yani lütfen diyalog yazmasın Nolan. Dursun bir
Aa, olur
yerde.
mu? Aaron Sorkin kalitesinde diyalog denilmiş. Çok
Utanç
enteresan yani, biz
vericiydi.
bu insanlarla aynı filmi izlemedik mi acaba?
Ya utanç
Social
vericiydi
Network ile eş de görülüyor. Öncelikle Destur.
ya.
Yani.
Maalesef evet.
sonralıkla Ay, seni bölmeyeyim, sen devam et,
Estağfurullah.
buyur.
Ya birkaç filmi aynı filme sığdırmaktan da vazgeçsin ve lütfen kadın karakter, yani ben yazmasını istemiyorum artık. Ben çok okeyim Dunkirk'leri çekmeye devam etmesine. Çünkü yazamıyor. Ve bu konuda desteğe ihtiyacı var bence. Çok kötü niyetli olduğunu da düşünmüyorum. Fakat üç tip kadını var. Ya şirret oluyorlar, ya alkolik oluyorlar, ya ağlak oluyorlar. Ya da üçü birden oluyorlar. Ve
Ve bir yerde ölüyorlar. Bir noktasında filmin
bir
ölüyorlar.
yerde ölüyorlar ya da bütün hayatları tek bir erkek üzerinden anlamlandırılıyor. Ya biri de yazmış, onu da söyledim. Yani ben Nolan'ın tarihi değiştirmesini beklemiyorum. Nolan'dan ben şey de beklemiyorum. Yani erkek yazdım ama ben bunu kadın kastedeceğim. Yapmasın. Beceremeyeceği çok belli. Ya yazmasın. Ya da destek alsın. Yan roldeki, ya çok kötüydü. Emily Blunt ve Florence Pugh'ya yazdığı şeyler çok aşağılıkçıydı. Ben utandım. Onun adına utandım.
Evet, üzücü gerçekten. Böyle bir şey haberiyle geldi ya. Nolan sinemasında yeterince seks yok dediniz. Seks sahnesi çekti, mutlu musunuz falan. Hayır değilim. Yani keşke göz silebilsem gördüğüm sahneleri kafamdan.
Gençler, bir soruşturma sahnesinde bir
Of,
seks
çok
yaşanıyor.
fena.
Yani
Çok fena gerçekten.
14 yaşında bir oğlan mı yazmış, böyle 10 filmi gişe rekorları kırmış bir yönetmen mi yazmış, emin olamıyorsunuz.
Yani Emily Blunt'ın bakış açısından izlediğimiz tek sahne o ve orada da iki kadını bir erkek üzerinden düşmanlaştırma üzerine kuruluyor hikayeyi. Tebrikler gerçekten.
Seda, ne yapsın kadın? Gavatlık mı yapsın ya sen de? Aa.
Ay, köyüne dönsün. Evet, yani söylediklerin çoğuna katılıyorum. Ben hani sana göre biraz daha ılımlıyım galiba. Özellikle ilk 2 saatin bayağı izlenebilir olduğunu düşünüyorum. Ve yani bir yere kadar şeyden de keyif aldım. Böyle biraz şey gibi, 20. yüzyıl fizikçilerinin resmi geçidi gibi, işte bir o fizikçiyle görüşüyor, bir bu fizikçiyle görüşüyor. Böyle araya güzel esler koymuş. O da herhalde şey demek, bakın ne yaptım falan yapmak gibi. Hani Barbie'de de sadece hikayenin çok büyük hayranlarının, Barbie'nin çok büyük hayranlarının bildiği bir modeli çıkarıyor ve orada bir es veriyor ya, hamile Barbie, ah falan. Burada da öyle fizikçileri çıkarmış aslında. Biliyorsan anlarsın bebeğim falan gibi böyle esler vermiş oralarda. Şey sahnesi çok komikti bence. Casey Affleck'in olduğu sahne. Spoiler.
O ve şey çok komikti bu arada, onu da söylemem lazım. Böyle hani bazı rolleri büyük oyunculara teslim etmiş ya kendince. Onları da reveal ederken birazcık bekletiyor
Ha
seyirciyi.
işte, evet,
Enseyi
biraz
izliyoruz falan.
bekletiyor. Bu kim ya falan diye düşünmeni istiyor.
Casey Affleck hadi bir derece Oscar aldı da Josh Hartnett'ı böyle çıkaramazsınız. Beyefendi.
Bence Josh Hartnett o şey, hani sadece mal figürüne çok yakışmış yani. Olmuş bence. Ne
Yani
alaka Josh Hartnett diyorsun, sonra performans görünce ha diyorsun.
kel alaka değilmiş.
Varmış bir bildiği diyorsun. Cillian Murphy hakkında söylediklerine katılıyorum. Çok yani çok iyi bir oyuncu zaten. Hani bu filmi başka kimse taşıyamazdı bu kadar bile. Dediğim gibi ilk 2 saatte böyle birazcık keyif aldım ben izlemekten. Yer yer. Ama özellikle son 1 saatte yani sonuçlarını görmediğimiz, bize göstermemeyi seçtiği bir icadın vicdan azabını çekerken ve kendini aklamaya çalışırken izliyoruz. Hiç gerek yoktu bence. Yani böyle hem nalına hem mıhına birazcık.
Evet.
Göstermeme gerek yok. Biliyorsunuz zaten ya bomba ne yaptı falan gibi. Biliyoruz ama sen yine de göster arkadaşım. Yani şey çünkü. Hani bunu cesur bir duruş olarak algılayacak olanlar vardır. Ben açıkçası orada olanları insan
Korkak.
yerine koymayan politikacılarla aynı yerde durduğunu görüyorum.
Epey korkak bu konuda. Yani derdi atom bombasından çok sol düşmanı şeyin adını unuttum, başkanın adını unuttum.
Truman.
Ah. Ha evet, sol düşmanı Truman'ın iktidarı. Başka bir şey değil. Yani orada kendine düşman olarak onu seçmiş. Tek düşman olarak. Başka herkes... Okey, tamam, sen vicdanen kendine cevap verebiliyorsan ve hani şey, fizik için, bilim için bunu yapıyorsan kardeşim, seni affediyorum gibi bir yere geliyor çünkü hikaye. Robert Downey Jr.'ın varlığıyla iyice onamış onu bir de.
Şeyi o kadar yüksek bir yere koyuyor ki işte tanrılardan ateşi çalma falan hani American
Tabii.
Prometheus falan gibi yaklaşıp böyle neredeyse mitolojik bir yerden yaklaşıp sonra daha ya yazık onu çok hırpaladılar ya hırpaladılar da ya bulduğun şey neye hizmet etti bir ona beraber bakalım istersen. Yani tabii ki de bu arada atom bombasını bulan adamın ciddi ahlaki sıkıntıları, sıkıntı derken ahlaki ikilemleri olmasını bekliyorduk. Tabii ki yani. Bunu
Evet, bu sürpriz değil. Buna
duyduğun anda
sürprizmiş gibi
anlayacağın
muamele
bir şey.
etme.
Yani bunu sadece bana patlama çatlama gösterip bütün olup biteni oyuncunun sırtına yükleyip aslında sürekli bir seyirciden empati bekliyor olmak beni şey yaptı, sıktı filmde. Ha şunu da demiyorum, keşke yanıp yıkılmış Japonya'yı bize bir gösterseydi de demiyorum.
Aman yok.
Ama hani hiç göstermemek bir tercih, hiç göstermeyip her şeyi bizim bilmemizi beklemek de bir tercih. Biraz böyle fazla estetize edilmiş bir varoluş krizi. Yani Barbie'den bir farkı yok o anlamda bence.
Evet. O konuda yani çok farklı yöntemler, çok farklı hikayeler ama mesele tamamen var olmaya geliyor. Şey, yine bir Oscar ihtimalinden konuşalım tabii ki. Ya bilmiyorum, şimdi Amerika'da çok beğenilmiş film. Bu en iyi film, en iyi yönetmen adaylık ihtimali
Amerikan tarihi
konusunda
için de
olabilir.
çok şey önemli bir hikaye muhtemelen.
Evet, yani biz ya oralardan yaklaşamıyoruz ya da bir Nolan körlüğü var. Çok emin olamıyorum yani bu konuda. Ama şey için yani Cillian Murphy'nin adaylığı beni üzmez. Robert
Üzmez.
Downey Jr. üzerine birazcık oynanıyor sanırım şu an.
Ha.
O da bana birazcık anlamsız geliyor açıkçası. Çok da sevdiğim bir aktör. Seda'yla daha yakın tarihte Ally McBeal'la övdük sanırım kendisini. Ama yani bu rol birazcık şey, hani Iron Man'dan sonra rol yapabildiğini hatırladık rolü daha çok. Yani çok klasik, çok basit. Yani temiz oynamış, kılçıksız oynamış açıkçası.
Robert Downey Jr. bunu rüyasında oynar.
Evet, yani elini saklayarak oynuyor, bir de elini saklamasını da gerektiren bir rol. Sonrasında tabii Nolan 25 tane flashback'le aslında nasıl elini sakladığını size 50 defa falan hatırlatıyor. Filmin zaten seyircisine bir aptal muamelesi yapması durumu var. Şey gibi, yani Previously on Oppenheimer gibi sürekli bir geçmişe gidip bir isimden bahsedildiğinde minik flashback veriyor ya. Okey, hani we get it. Bir de ya kimin umurunda o noktadan sonra? Böyle tek bir
Evet,
kelimeyle
doğru.
andığım bir insan için bu kadar. Neyse. Evet, ikisi için de bir adaylık ihtimali vardır. Umarım senaryo adaylığı almaz. Yani bu kadar boş bir sene geçirmiyoruzdur. Şey özelinde de söyleyelim. Filmi IMAX'te izlemek isteyenler tabii ki de izlesin. Ama bütçesi olmayanlar çok bir şey kaçırmazlar. Emin olsunlar. Tek bir
Evet,
sahnesi
görsel
var.
olarak çok da özel bir film değil bence. Ama hani her Nolan filmi gibi ses tasarımı ve hani ses
Evet.
kullanımı çok başarılı. O yüzden iyi bir sinema salonunda izlense iyi olur.
Bu arada başarılı kısmı sesi kullanmasından sebep. Yoksa sesi aynı yerden kullanması çok başarılı demeyeceğim. Ben artık sıkıldım o baslardan çünkü. Başka bir şey yok sanırım bununla ilgili ekleyeceğim. Emily Blunt'a Oscar tahminlerini alan herkesin de cehennemde yanmasını diliyorum bu arada.
Geçmiş olsun diyelim şimdiden.
Evet, evet, geçmiş olsun. Yılın en merak edilen iki filmini konuştuktan sonra o podcast'ı son dönemde en çok dinlenen, en çok sevilen, hakkında en çok geri dönüş aldığım kısmına geldik. Bugün sizi övmek istiyoruz köşesi. Ve bugüne layık olan isim tabii ki de Oyuncular Birliği grevinden sırf filmini, yeni filmini tanıtmak için muafiyet isteyen meşhur Scientologist Tom Cruise. Yani
seviyoruz ya Tom Cruise'u.
Ha, seviyoruz.
30 yıldır seviyoruz.
Yani. Ben sevdiğimize çok hakim değildim. Ya ben şuradan ben şuradan kutlayabilirim sanırım kendisini. Gerçekten tarikatçılığın ne kadar önemli olduğunu Hollywood'a gösterdi. Ben
tüm dünyadaki en ünlü tarikatçı mıdır kendisi acaba?
Tabii ki de. Tabii ki de en ünlü tarikatçı Tom Cruise'tur diye düşünüyorum. Ondan daha ünlüsü. Ya belki bazı ülkelerin iktidarlarında vardır tarikatçılar ama ben bilmiyorum mesela.
Ben de bilmiyorum. Hiç duymadım.
Ben hiç duymadım. Hiç öyle şeyler duymadık. Hocalar, dayılar, amcalar, abiler.
Hoca efendiler falan. Ben hiç duymadım.
Ben de hiç duymadım. Hiç. Evet, yani tarikatçılık fikrini dünyaya ışınlayan ve Scientology'yi de çok başarılı bir hale getirdi Tom Cruise. Yani orada bir sürü aslında arka planda biliyorsunuz birileri kayboluyor, birilerinin ailesi ortadan yok oluyor falan. Ya biz bir şekilde bunları konuşmuyoruz. Bence bu illüzyondur. Tom Cruise her şeyden önce iyi bir illüzyonist. O yüzden tebrik ediyorum. Tamam, yok yine tebrik zannettim. Onun haricinde mesela Nicole Kidman ve Katie Holmes de bana kariyerleri birazcık Tom'a borçluymuş gibi geliyor.
Tabii.
Ne diyor? Net. Yani net. Nicole yani ne alaka hani? Nicole şu an ne yapıyordu? Keith Urban'la mı evliydi? Hayır. Avustralya'da.
Mümkün mü? Asla. Kendi halinde.
Aynen, kendi halinde. İşte belki iyi bir eşi olur, iyi bir... Bilmiyorum, ailesinin durumunu da bilmiyorum şimdi Nicole'un. Bakmak lazım. Bir dükkandır, bir şeydir, çiçekçidir, açardı, ederdi. Yani takılırdı. Ama Tom onu aldı. Aldı. Dedi ki Stanley Kubrick'e gitti. Kapısını çaldı. Dedi ki bak dedi Stanley dedi. Biz dedi senin filminde oynamak istiyoruz dedi. Ama dedi ikimiz birlikte oynayacaksın dedi. Stanley Kubrick de onları dinledi. Acaba Stanley Kubrick de mi Scientologist'ti?
Mümkün. Mümkün.
Tabii Ice White.
Olmadığını bilemeyiz.
Kesin. Bununla birlikte övmek istediğim başka neyim var? Ben şeyi de başarılı buluyorum bu arada. Yani berbat bir insan olduğunu çok farkında olduğundan hiç dublörlerle çalışmıyor. Ölüme yürüyor. Ya yani bir noktada ölecek. Muhtemelen bir sette öldüğü haberini alacağız. Ben buna çok okeyim. İşte Tom Cruise traktörü atlarken öldü. Yok efendim deniz altında boğuldu falan. Yani Tom Cruise vefat haberi beni sıfır etkiler. Onu bir not düşeyim. Magnolia performansını alırım cebime koyarım. Kalanı umurumda değil açıkçası. Evet Seda'cığım buyur.
Ben de Jerry Maguire'ı çok severim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Yani 90'lı yıllarda sinemayı takip etmiş herkesin bir Tom Cruise şeyi vardır herhalde. Şunu severim bunu severimi vardır. Öte yandan dediğin gibi şeyi çok iyi saklıyor. Kudos. Tarikat bağlantılarını falan çok iyi saklıyor. Çok iyi bir legal ekibi var bir kere. Yani boşandığı insanlar, hayatından çıkan kadınlar, hayatına yeni giren kadınlar, beraber çalıştığı oyuncular, mesela şey varmış sözleşmelerinde Tom Cruise'da çalışanların hiçbir şeyde basınla ilişkide Tom Cruise'un Nicole Kidman, Katie Holmes ve onlarla beraber yaptığı işlerden bahsetmeme. İşte geçen röportaj var, Tom Cruise'un en sevdiğiniz filmi hangisi diye soruyorlar Kırmızı Halı'da.
Hiçbiri söylemiyor.
Oyuncu arkadaşlarına. Hiçbiri söylemiyor çünkü hiç yasakmış Aswatchat demeleri falan gibi, böyle çok iyi bir legal ekibi var. Kudos. Dediğin gibi yani deli bence.
Tabii canım.
Bir de böyle sinema salonlarını kurtarma falan gibi kendine bir misyon belirlemiş olması. Arkadaşım Indiana Jones bile bu işi yapamamış. Bir sal ya. Gerçekten de. Şimdi de kendini peygamber zannettiği için şeyi, hani grevi kırmayı teklif ediyor. İşte gel sen de bize destek ver demişler. Tercih etmem demiş. Çok yeni Bob Odenkirk galiba kendisine seslenmiş. Yapma evet. Bunu. Birlikte daha güçlüyüz demiş. Yani işte bir Bob Odenkirk de kolay yetişmiyor.
Yeah.
Tom Bey.
Ayık ol Tom.
Yani o da biraz şey gibi. Robert Downey Jr. gibi bence. Aslında kesinlikle çok iyi bir aktörmüş. Ama hani para kazanacağı işlerde hayatını geçirmeyi tercih etti. O yüzden de işte 500 tane Mission Impossible filmi çekip kendini böyle peygamberliğe vurdu.
Bu arada çok eğlendim maalesef ben son Mission Impossible filminde, onu da söyleyeyim. Aşırı eğlenceli.
Ya işte ben de bir gaza geldim acaba izleyebilir miyim diye senden. Çünkü şey kesmedi, Barbie ve Oppenheimer kesmedi beni.
Yani eğer vaktin olursa git derim. Çok eğlenceli iki tane sahnesi var. Bir araba, bir tren. Ya sırf onlar için izlenir. Ama kalanı bakalım. Bildiğin Mission Impossible saçmalığı. Yani ben Mission Impossible neden bu kadar övüldüğünü hiç anlamamışımdır hiçbir zaman. Çok sevdiğim sinema yazarlarında falan böyle göklere sığdıramadığı bir durumu var. Yani çünkü aynı şey senaryoya, taslak senaryonun üzerinden tekrar tekrar benzer hikayeler anlatıyor. Ama yani bu sefer belki de sinemada izlemiş olmamın etkisiyle aşırı eğlendim. Böyle bir şey izledim. Böyle bir saçma aksiyon izlemeyi çok özlemişim.
IMAX'te mi izledin?
Yok hayır ya. Normal şeyde izledim. Kanyon'da izledim.
Okey.
Evet. Kanyon'da izledim değil mi? Tabii Kanyon'da izledim. IMAX'te varsa IMAX'e de 350 liranı verip gidebilirsin tabii Sedacığım.
Gidilebilir tabii.
Nedir yani 350 lira dediğiniz bugün 10 pound.
Tabii canım aynen.
Neyse. Burada o zaman toparlayın. Bayağı çok uzun uzun konuştuk ve sezonun en önemli işlerini konuşmuş olduk. Bir dağılalım istersen.
Sanki evet, bugünlük bu kadar yeter gibi.
O zaman bizi buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Spotify ve Apple Music üzerinden abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.